Ayrım 20.
Bu öğretmenler bize neyi hatırlatır ve bizi ne hakkında eğitirler? Yanılsamayı, tüm hayatın bir yanılsama olduğunu ve bir amacı olduğunu ve bir kez bu amacı bildiğinde bu yanılsamanın içinde ve dışında yaşayabileceğini ve böyle olacağını kendilerine hatırlatır ve başkalarını bu konuda eğitirler. Yanılsamayı deneyimlemeyi ve onu gerçek yapmayı seçebilir ya da istediğin herhangi bir anda mutlak gerçekliği deneyimlemeyi seçebilirsin. Herhangi özel bir anda mutlak gerçekliği deneyimlemeyi nasıl deneyimleyebilirim? Sessiz ol ve benim Tanrı olduğumu bil. Bunu kelimenin gerçek anlamında söylüyorum. Sessiz ol. Bu şekilde benim Tanrı olduğumu ve her zaman seninle olduğumu bileceksin. Bu şekilde benimle bir olduğunu bileceksin. Bu şekilde içindeki yaratıcı ile karşılaşacaksın. Eğer beni tanır, bana güvenir, beni sever ve beni kucaklarsan, benimle dost olmanın adımlarını atarsan, her zaman ve her zaman seninle birlikte olduğumdan hiç kuşku duymayacaksın. Daha önceden de söylediğim gibi beni kucakla. Her gün benimle olan deneyimini kucaklamak için biraz zaman ayır. Bunu şimdi yapmak zorunda olmadığın zamanda, hayattaki durumun sana gerekli olmadığı gibi göründüğünde yap. Şimdi bunu yapmak için hiç zamanın yokmuş gibi gözüktüğünde yap. Şimdi kendini yalnız hissetmiyorken yap. Böylece yalnız olduğunda yalnız olmadığını bileceksin. Her gün tanrısal bağlantıda benimle birleşme alışkanlığı geliştir. Bunu yapabilmene yarayacak bir yöntemi sana gösterdim bile. Başka yollar da var. Pek çok yol hem de. Tanrı sınırlı değildir. Ne de Tanrı'ya ulaşmak için kullanılacak yollar sınırlıdır. Bir kez Tanrı'yı gerçekten kucakladın mı, bir kez tanrısal bağlantıyı kurdun mu, onu asla kaybetmek istemeyeceksin. Çünkü sana şimdiye dek elde edebildiğin en büyük neşeyi verecektir. Bu neşe, ben ne isem ve sen ne isen odur. O en yüksek titreşimde ifade edilen hayatın kendisidir. Bilinçliliğin ötesidir. Yaratılar bu titreşim düzeyinde meydana gelir. Hatta bunun yaratım titreşimi olduğunu söyleyebilirsin. Evet, öyledir. Tam olarak öyledir. Fakat neşenin sadece onu hediye ettiğinde hissedebildiğin bir şey olduğunu sanıyordum. Kendimle baş başayken, sadece içindeki Tanrı ile bağlantıya geçerken bu neşeyi nasıl hissedebilirsin ki? Sadece mi dedin? Bütün olanla bağlantıya geçtiğini söylüyorum sana. Kendinle baş başa değilsin ve asla olamazsın. Bu mümkün değil ve içindeki Tanrı ile ebedi bağlantıyı hissettiğinde neşeyi de hediye edersin. Onu bana verirsin. Çünkü benim neşem seninle bir olmaktır ve senin için en büyük neşe de bunu bilmektir. Öyleyse senin bana neşe getirmene izin verdiğimde sana da neşe getirmiş oluyorum. Sevginin daha mükemmel bir tanımlaması var mı? Hayır. Ve sevgi Tanrı'nın olduğu, bizim olduğumuz şey değil mi? Evet. İyi, çok iyi. Şimdi hepsini bir araya getirdin. Anlıyorsun. Hayatının büyük bölümünde olduğu gibi hazırlanıyorsun. Sen bir mesajcısın. Sen ve seninle aynı anlayışa ulaşan pek çok kişi. Kimisi bu diyalog sayesinde, kimisi kendilerine özgü yollarla hep aynı sona erişirler. Artık ışığı arayan değil, ışığı getiren konumuna gelmişlerdir. Yakında hepiniz tek bir ses gibi konuşacaksınız. Gerçekte mesajcı rolü herkese verilmiştir. Hepiniz fakat ve hayatın nasıl olduğu ve Tanrı hakkında dünyaya bir mesaj gönderirsiniz. Bu gönderdiğiniz mesaj nedir? Göndermeyi seçtiğiniz bu mesaj nedir peki? Yeni İncil'i açıklamanın zamanı geldi mi dersin? Evet, evet geldi. Fakat bazen kendimi bu konuda çok yalnız hissediyorum. Hatta gerçekte asla yalnız olmadığım gerçeğini kabul etsem bile kendimi yalnız hissediyorken bu durumun olayları nasıl değiştireceğini merak ediyorum. Eğer gerçekten kendimi yapayalnız ve pek neşesiz hissediyorsam ne yapabilirim? Eğer kendinin yalnız olduğunu hayal ediyorsan, yapabileceğin şey bana gelmektir. Ruhunun derinliklerinde bana gel. Kalbinde benimle konuş, zihninde benimle yoldaşlık et. Seninle olacağım ve sen bunu bileceksin. Benimle her gün düzenli olarak bağlantıya geçersen bu daha kolay olacaktır. Bunu yapmasan bile seni bırakmayacak, fakat beni çağırdığın zaman seninle olacağım. Çünkü sen daha beni çağırmadan önce ben orada olmaya söz verdim. İşte bu nedenle ben oradayım ve benim ismimi söylemeye gerçekten karar vermeniz benim hakkımdaki farkındalığınızı artırır. Bir kez benim farkıma vardınız mı, keder sizi terk edecektir. Çünkü keder ve Tanrı aynı yerde bulunamazlar. Çünkü Tanrı olabileceği kadar yukarı çekilen yaşam enerjisidir ve keder aşağı çekilen yaşam enerjisidir. Bu nedenle sana geldiğimde beni aşağı çekme. Bu inanılmaz. İşte gene durumları o kadar inanılmaz yollarla öne sürüyorsun ki onları anlayabiliyoruz. Fakat insanların bunu yaptığını sanmıyorum, değil mi? İnsanların gerçekten de seni aşağı çektiğini sanmıyorum. Bir şey hakkında bir ön seziye kapılıp da onu görmezden geldiğiniz her sefer beni aşağı çekersiniz. Olumsuz duygulara son verecek ya da bir anlaşmazlığı kesecek bir yol görüp de onu görmezden geldiğiniz her sefer beni aşağıya çekersiniz. Bir yabancının gülümsemesine karşılık vermediğiniz, geceliğin muhteşem gökyüzünün altında yürüyüp de yukarı bakmadığınız, bir çiçek bahçesinin yanından geçip de güzelliğini görmediğiniz her sefer beni aşağı çekersiniz. Sesimi duyup ya da ölmüş birinin varlığını hissedip de bunun hayal gücünüzün ürünü olduğunu söylediğiniz her sefer beni aşağıya çekersiniz. Bir başkası için ruhunuzda sevgi hissettiğiniz ya da kalbinizde bir şarkı duyduğunuz ya da zihninizde büyük bir görüntü gördüğünüz halde hiçbir şey yapmadığınız her sefer beni aşağı çekersiniz. Kendinizi doğru kitabı okuyor ya da doğru vaazı dinliyor ya da akşam doğru filmi izliyor ya da hayatınızda doğru zamanda doğru kişiye gidiyor bulduğunuz ve bunu rastlantıya ya da şansa bağladığınız her seferde beni aşağı çekmiş olursunuz. Ve sana şunu söyleyeyim ki horoz üç kez ötmeden önce aranızdan bazılarınız beni inkar edecek. Ben değil. Ne bir daha asla seni inkar edecek, ne de beni kendinle birliği deneyimlemeye çağırdığında seni aşağı çekeceğim. Bu davet sürekli ve sonsuzdur ve insanlar gittikçe daha fazla bir şekilde bu yaşam enerjisini tam bir güçle hissetmekte ve aşağı çekmemektedirler. Artık gücün sizinle olmasına izin veriyorsunuz. Bu iyi, çok iyi. Çünkü yeni bir bin yıla girerken dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük gelişmenin tohumlarını ekmektesiniz. Bilim ve teknoloji alanlarında geliştiniz. Şimdi de bilinçlilik alanında gelişmelisiniz. Ve bu gelişim önceliklerin hepsini buna oranla anlamsız kılacak kadar büyük olacaktır. 21. yüzyıl uyanma, İçteki yaratıcı ile karşılaşma dönemi olacaktır. Pek çok varlık, Tanrı ve tüm hayat ile bir olmayı deneyimleyecektir. Bu yazılmış olan yeni insanın altın çağı olacaktır. Aranızdan derin bir içgörüye sahip olan kişilerce tanımlanan evrensel insanın çağı olacaktır. Şimdi dünyada insanoğlu ve ona sunulan araçlar böyle bir dünyayı yaratmadan önce bu vizyonu gören pek çok insan, eğitmenler ve mesajcılar, ustalar ve önsezileri güçlü insanlar vardır. Bu kişiler yeni çağın müjdecileridir. Onlardan biri olmayı seçebilirsiniz. Bu mesajın yollandığı, tam şu anda bunu okuyan sizler, bu kişilerden biri olabilir. Pek çok insan çağrılır. Fakat pek azı kendilerini seçerler. Seçiminiz nedir? Şimdi tek bir sesten konuşabilir miyiz? Aynı şeyi söylemek için hepimizin aynı şeyi bilmemiz gerekir. Halbuki biraz evvel bunu bilmeyenler olduğunu söyledin. Kafam karıştı. Bilmeyenler olduğunu söylemedim. Bilmiyor gibi gözükenler olduğunu söyledim. Fakat görünüşe bakıp da yargılamamalısın. Hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Kimse bu hayata bilgiden yoksun gönderilmemiştir. Bu nedenle siz bilgisiniz. Bilgisizdir. Ama onu tekrar yaratabilmeniz amacıyla kim ve ne olduğunuzu unuttunuz. Burada pek çok kereler bahsettiğimiz tekrardan yaratmanın yöntemi budur. Farkındaysanız Tanrı ile Sohbetler üçlemesinin ilk cildi bunu ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bilmiyor gibi gözükürsünüz ama aslında hatırlamadığınızı söylemek daha doğru olacaktır. Hatırlayamayanlar ve hatırlamadığını hatırlamayanlar vardır. Hatırlamayanlar ve hatırlamadığını hatırlayanlar vardır. Hatırlamayanlar fakat hatırladığını sananlar vardır. Hatırlayanlar fakat hatırladığını hatırlamayanlar vardır. Hatırlayanlar fakat hatırlamıyormuş gibi yapanlar vardır. Ve hatırlayanlar ve hatırladığını hatırlayanlar vardır. Tamamen hatırlayanlar bir kez daha Tanrı'nın bedeninin bir parçası olurlar. 15. Tamamen hatırlamayı isterdim. Tanrı ile tekrar birleşmeyi isterdim. Her insan ruhunun da özlediği bu değil midir? Evet, bazıları bunu bilmezler. Bazıları hatırladıklarını hatırlamazlar. Fakat kalplerinde hep bir özlem vardır. Kimisi Tanrı var olduğuna bile inanmaz. Fakat içlerindeki derin özlem kaybolmaz. Başka bir şeyi özlediklerini sanırlar. Fakat sonunda bunun eve dönme, bir kez daha Tanrı'nın bedeninin bir parçası olma özlemi olduğunu keşfedeceklerdir. İnançsızlar ulaştıkları başka hiçbir şey, elde ettikleri başka hiçbir şey derinliklerindeki özlemi tatmin edemediğinde bunu keşfedeceklerdir. Tüm dünyasal sevgiler geçici ve kısa sürelidirler. Hatta bir ömür boyu, yarım yüzyıl ya da daha fazla süren birliktelikler bile ruhun sonu olmayan yaşamına kıyasla kısa sürelidirler. Ve eğer daha önce olmazsa ölüm dediğiniz anda bunu anlayacak olan ruhtur. Çünkü o anda ruh ölüm olmadığını, hayatın sonsuz olduğunu ve her zaman şimdi de ve gelecekte sonu olmayan bir dünyada olduğunuzu anlayacaktır. Ruh bunu anladığında kalıcı sevgi denen şeyin geçici doğasını da anlayacaktır. Ve sonra fiziksel hayatının bir sonraki gününde fiziksel hayatta sevilen her şeyin kısa süreli ve geçici olduğunu daha derin bir şekilde anlayacak, daha kolay hatırlayacak ve bilecektir. Bir şekilde bu bana çok hüzünlü görünüyor. Sanki sevmenin sevincini benden alıp götürecekmiş gibi geliyor. Eğer geçici olduğunu, her şeyi kapsayan terazide anlamsız olduğunu biliyorsam, birini ya da bir şeyi nasıl olur da tam anlamıyla sevebilirim ki? Bunun anlamsız olacağı hakkında hiçbir şey söylemedim. Sevgi hakkındaki hiçbir şey anlamsız değildir. Sevgi hayatın kendisinin anlamıdır. Hayat ifade edilen sevgidir. Hayattır. Bu nedenle tüm sevgi davranışları en üst seviyede hayatı ifade etmektedir. Bir şeyin bir deneyimin geçici ya da göreli olarak kısa olduğu gerçeği onu anlamsız kılmaz. Aslında ona daha fazla anlam verir. İzin verirsen sevgi konusunda biraz daha açıklama yapmak istiyorum. Böylece bunu daha iyi anlayabilirsin. Sevgi deneyimleri geçicidir. Fakat sevginin kendisi ebedidir. Bu deneyimler sadece her zaman her yerde olan bir sevginin burada ve şimdi ifade edilmeleridir. Bu durumu benim için daha keyifli bir hale getiriyor gibi görünmüyor. Bakalım bu duruma keyif, neşe düşüncesini geri getirebilecek miyiz? Şu anda sevdiğin özel biri var mı? Evet, pek çok insan. Özellikle bir kişi, senin beraber olduğun bir kişi. Evet, Nancy biliyorsun. Evet, bunu biliyorum. Fakat bu adımı atmanda sana rehberlik ediyorum ki benimle diyalog kurabilesin. Pekala. Şimdi kendisi için özel bir sevgi hissettiğin Nancy ile cinsel deneyimin oldu mu? Fazlasıyla. Ve bu deneyimler sürekli, düzenli ve bitmez tükenmez miydi? İstemediğim kadar. Hayır, gerçekten öyle olduğunu sanmıyorum. Eğer bu konu üzerine düşünüyorsan hayır. Fakat şimdilik bu deneyimlerin geçici olduğunu kabul ediyorum. Doğru mu? Evet, periyodik ve geçici. Ve kısa süreli. Bu ne kadar kısa süreli olduğuna bağlı. Bu da ne demek? Küçük bir şaka, sadece küçük bir şaka. Evet, göreli olarak konuşursak bu deneyimler kısa süreliydiler. Bu onların anlamını azaltıyor mu? Hayır. Onları daha az keyif verici yapar mı? Hayır. Öyleyse Nancy için duyduğun sevginin sonsuz olduğunu, fakat onun için duyduğun sevginin bu özel şekilde ifadesinin periyodik ve kısa süreli olduğunu söylüyorsun. Doğru mu? Neye ulaşmaya çalıştığını anlıyorum. Güzel. Öyleyse soru şu, nereye gidiyorsun? Sadece deneyimler geçici olduğu için ebedi bir varlık olarak sevgiyi ifade ederken keyif alamadığın ya da bu ifadenin bir anlamı olmadığı bir yere mi gidiyorsun, yoksa özel bir şekilde sevmenin geçici olduğunu bildiğin halde sevdiğin şeyi dolu dolu sevmene imkan tanıyan daha büyük bir anlayışın olduğu bir yere mi gidiyorsun? Eğer ikinci yere gidiyorsan ustalaşıyorsun demektir. Çünkü ustalar bunun hayatı dolu dolu yaşamak olduğunu ve hayatın her an sunduğu her şeyin tanrısallaşmanın ifadesi olduğunu bilirler. Evet, bu ikinci tutumu ve hayatımı nasıl değiştirebileceğini biliyorum. Bunu bana açıklamana gerek yok. Tam anlamıyla sevmenin ne demek olduğunu biliyorum. Öyle mi? Sanırım biliyorum, evet. Tam anlamıyla sevmenin ne anlama geldiğini anlıyor musun? Evet, herkesi koşulsuzca ve sınırlandırma olmadan sevmek. Bu ne anlama gelir? Nasıl işler? Pekala, bunu düşünmeye çalışıyorum. Bu benim için her güne, her ana yayılan bir keşif. Bunu her ana yayılan bir yaratım yapsan daha iyi olur. Hayat bir keşif yöntemi değildir, bir yaratım yöntemidir. Koşulsuz ve sınırsız sevgi deneyimini her an nasıl yaratabilirim? Eğer bu soruya verilecek bir cevabın yoksa tam olarak sevmenin ne olduğunu anladığını da söylemezsin. Kelimelerin ne dediğini anlarsın fakat ne anlama geldiklerini bilmezsin. Pratiğe uygulandıklarında bir anlamları yoktur. Günümüzde sevgi kelimesiyle ilgili bir sorun bulunmaktadır. Ve seni seviyorum cümlesiyle. Evet, ve seni seviyorum cümlesiyle. İnsanlar bunu söylüyorlar fakat çoğu insan bir başkasını sevmenin ne anlama geldiğini, gerçekte ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Bir başkasına ihtiyaç duymanın, bir başkasından bir şey istemenin ve hatta ihtiyaç duydukları ve istedikleri şey karşılığında bir şey vermeye istekli olmanın ne demek olduğunu anlıyorlar. Fakat gerçekten sevmenin ne olduğunu anlamıyorlar. Pek çok insan sevgi kelimesi ve seni seviyorum cümlesiyle gerçek bir sorun yaşamaktadır. Bu kişilere ben de dahilim tabii ki. Hayatım sevgi geldiğinde tam bir felaket halini alıyor. Tam anlamıyla sevmenin ne anlama geldiğini hiç anlamadım ve şimdi de anladığımı sanmıyorum. Kelimeleri söyleyebilirim fakat onları yaşayabiliyorum gibi görünmüyor. Birisi hiçbir şart olmadan, hiçbir sınırlandırma olmadan gerçekten sevebilir mi? İnsanoğlu bunu yapabilir mi? Bazıları yapabilir ve yapmışlardır. Onlara usta denir. Ben herhangi bir şekilde bir usta değilim. Sen bir ustasın. Hepiniz ustasınız. Sadece bunu deneyimlemiyorsun. Gene de ustalığı deneyimleme yolunda iyi ilerliyorsun evladım. Buna inanabilmeyi isterdim. Ben inanıyorum. Son birkaç yıla kadar sevgi hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyordum. Bildiğimi sanıyordum. Fakat hiçbir şey bilmiyordum ve tüm hayatımda bunun bir göstergesiydi. Ve sen burada bana henüz sevginin ne demek olduğunu bilmediğimi kanıtladın. Yani iyi bir oyun çıkarsam da henüz beni şampiyon bir oyuncu olarak adlandıramayacağını demek istiyorum. Bu hikayede önemli ilişkilerimden ve evliliklerimden bahsetmedim. Çünkü hayatlarına can yakıcı bir şekilde müdahale ettiğim bu insanların özel yaşamlarına saygısızlık etmek istemiyorum. Hikayemi kendi kişisel arayışımla sınırlı tuttum. Fakat genel olarak kişinin bir başkasını neredeyse her konuda incitebileceğini söyleyebilirim. Birisini fiziksel olarak yaralamak haricinde. Aşk ilişkilerimde bunu yaptım. Bir insanın yapabileceği her hatayı yaptım. Bir insanın yapabileceği tüm bencil, duygusuz, dikkatsiz her şeyi yaptım. İlk evliliğimi 21 yaşında yaptım. Elbette olgun, aşk hakkında anlaşılması gereken her şeyi anlamış bir erkek olduğumu düşünüyordum. Ama hiçbir şey bilmiyordum. Bencillik hakkında bir hayli şey biliyordum. Fakat aşk hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Benimle evlenecek kadar şanssız olan kadın, kendine güvenen, duyarlı, ilgili bir erkekle olduğunu sanıyordu. Ama evlendiği kişi, ben merkezci, egoist, otoriter, tıpkı babası gibi kendisinin patron olduğunu farz eden ve başkalarını küçük görerek şişinen bir adamdı. Evlendikten kısa bir süre sonra, kısa bir süre yaşayacağımız güneye, sonra da tekrar Annapolis'e taşındık. Kolonial Player sayesinde şehrin kültürel hayatına yoğun bir şekilde karıştım ve Annapolis Açık Yaz Tiyatrosu'ndaki ilk oyunlarının sahnelenmesinde onlara yardım ettim. Maryland Yaratıcı Sanatlar Salonu'nun ilk kurucularındandım. Ayrıca burada ilk Annapolis Güzel Sanatlar Festivali'ni tasarlayan ve düzenleyen küçük grubunda bir üyesiydim. Zamanımın büyük bir kısmını alan bir işim ve diğer sorumluluklarım nedeniyle yıl boyunca haftada 3 ya da 4 gece ve çoğu hafta sonu karımdan ve çocuklarımdan uzak kalıyordum. Benim dünyamda sevmek, bulup vermek ve bunu başarmak için gerekli olanı yapmaya istekli olmaktı. Bu isteğe sahiptim ve kimse beni sorumluluklarım konusunda ikna etmek zorunda değildi. Fakat bu sorumluluğun cüzdanımla sınırlı olduğunu düşünüyordum. Çünkü babam için de bununla sınırlı gibiydi. Ancak daha sonra büyüdüğümde babamın benim sandığımdan çok daha fazla hayatımla ilgili olduğunu kabul edebildim ve anlayabildim. Pijamalarımı dikmek, dikiş makinesinde inanılmaz derecede becerikliydi. Elmalı tatlılar yapmak, dünyadaki en iyi elmalı tatlıları yapardı. Beni kampa götürmek, yavru kurtlara katıldığımızda oymak başı olmuştu. Kanada'da balık tutmaya ve Washington DC'ye ve başka yerlere gezilere götürmek, bana fotoğraf çekmeyi ve daktiloda yazmayı öğretmek, listenin sonu yok. Babamdan göremediğim şey ise sözlü veya fiziksel olarak bir sevgi gösterisiydi. Asla seni seviyorum demedi ve Noeller ile doğum günleri haricinde bizle hiçbir zaman bedensel bir temasta bulunmadı. Her zaman harika olan hediyelerimizi aldıktan sonra annemiz bize gidip babamıza sarılmamızı söylerdi. Bunu elimizden geldiğince hızlı yapardık. Gelişi güzel bir yakınlıktı. Benim için babam evdeki otorite kaynağıydı. Annem ise sevgi kaynağı. Babamın sözleri ve kararları, gücü kullanışı çoğunlukla keyfi ve can sıkıcıydı. Annem ise şefkatin, sabrın ve yumuşaklığın sesiydi. Ona babamın kural ve yasaklarından kurtulmada ya da babamın fikrini değiştirmede bize yardım etmesi için yalvarırdık. Çoğunlukla da bunu yapardı. Sanki birlikte çok iyi bir iyi polis kötü polis oyunu oynarlardı. Bu 1940'lar ve 1950'lerde çok tipik bir ebeveyn modeliydi ve bazı değişiklikler yaparak ben de bu modeli 60'lara uyarladım. Yanlarında olduğumda çocuklarıma onları sevdiğimi söylemeye ve onları kucaklayıp öpmeye önem veriyordum. Sadece onların yanında yeterince fazla olamıyordum. Bahsettiğim bu modelde erkek dünyanın içine girip bir şeyler yaparken kadının görevi çocuklarla beraber olmaktı. Sonunda diğer kadınlarla da gönül eğlendirmeye başladım. Bu da ilk evliliğimin sona ermesine ve ikincisini yapmaya doğru ilerlememe yol açtı. Davranış tarzımla asla gurur duymadım. Yıllar boyunca içimde hep bir suçluluk duygusu büyüdü. İlk karımdan pek çok kereler özür diledim ve kendisi çok merhametli bir insan olduğu için yıllardır bağlantımızı koruduk. Fakat onu derinden yaraladığımı biliyorum ve insanın geriye dönüp de olanları tekrar yaşamasının ve yaptıklarını telafi etmesinin ya da en azından farklı bir şekilde yapmasının bir yolu olsun isterdim. İkinci evliliğim de bozuldu ve ardından üçüncüsü de. Bir ilişkiyi nasıl yürütebileceğimi bilmiyordum. Bunun nedeni de nasıl verici olunacağını bilmememdi.